Ayrım 59, sayfa 492. Atatürk ve arkadaşları Musul için Türkiye'yi ateşe atmayarak doğru olanı yapmıştır. 1920'lerde Musul'a yönelik bir askeri harekatın nelere gebe olduğunu görmek için İngilizlerin 1923-1926 arasında Musul'daki katliamlarını bilmek gerekir. 1923'te Musul'da İngiliz manda yönetimine karşı başlayan Türk-Kürt ayaklanması İngiliz uçakları tarafından çok acımasızca, çok vahşice bastırılmıştır. Birinci Dünya Savaşı'ndan kalan 100 uçaklık İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri önce Musul ve Kerkük'te, sonra Erbil ve Köysancak'ta üstlenerek bölgenin altını üstüne getirmiştir. Türklere yardım eden Kürt aşiretlerinin yaşadığı kasabalar, köyler saatlerce havadan bombalanmıştır. Köy Sancak, Raniye, Revanduz, Bira, Kapra, Diza, Barzan, Rezan, Derbent, Marga gibi kentler yerle bir edilmiştir. Lozan'dan sonra Musul sorunu ilk olarak 19 Mayıs 1924'te Haliç Konferansı'nda, İstanbul Konferansı, görüşülmüştür. Bu konferansta Türkiye'yi temsil eden Fethi Bey, hem İsmet Paşa'nın savunduklarını savunmuş, hem de Musul, Kerkük ve Süleymaniye Türkiye'ye bırakıldığı halde buradaki petrolden İngiltere'ye ortaklık teklif etmiştir. Buna karşılık İngiliz temsilcisi Cox, Musul'dan başka Hakkari'nin de Nasturilere verilmesini istemiştir. Ne tesadüftür ki 7 Ağustos 1924'te Hakkari civarında Nasturi ayaklanması başlamıştır. Nasturi ayaklanmasına İngiliz uçakları da isyancılara havadan destek vermiştir. Musul sorunu 20 Eylül 1924'te Milletler Cemiyeti'nde görüşülmeye başlanmıştır. Milletler Cemiyeti 16 Aralık 1925'te Musul'u Irak'a bırakmaya karar vermiştir. Bunun üzerine Atatürk, Cumhuriyet Halk Fırkası kurultayında Musul meselesi kararıyla Avrupa'nın şark milletlerini ezmek arzusundan vazgeçmediğini belirtmiştir. Türkiye Milletler Cemiyeti kararından bir gün sonra 17 Aralık 1925'te Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile yaptığı dostluk ve tarafsızlık anlaşmasıyla Sovyet Rusya ile olan dostluğunun altını çizmiştir. Bu arada Şubat 1925'te başlayıp Nisan 1925'e kadar süren Şeyh Said ayaklanması da Musul'un kaybedilmesi sürecinde Türkiye'nin elini hem içeride hem dışarıda çok zayıflatmıştır. Bu boyutta bir ayaklanma içeride yeni kurulmakta olan Cumhuriyeti tedirgin ederken dışarıda Türkiye'nin Musul konusundaki temel tezlerinden biri durumundaki Türk-Kürt kardeşliği, kader birliği tezine gölge düşürmüştür. Sonuçta Musul 5 Haziran 1926'da Ankara Antlaşması'yla İngiltere mandası altında Irak'a bırakılmıştır. Türkiye Musul'dan vazgeçmenin karşılığı olarak Musul petrollerinin %10'unu 25 yıl süreyle almaya hak kazanmıştır. Türkiye'nin daha sonra 500 bin sterlin karşılığında bu haktan vazgeçtiği söylense de bu doğru değildir. Türkiye Musul petrollerinden 1954 yılına kadar pay almış, ancak bu paydan alması gereken 2 milyon sterlin alacağını 1958'de Irak yönetimini darbeyle devralan General Kasım'dan sonra alamadığı için bütçe gelir cetvelinde alacak olarak 1986 yılına kadar göstermiş ve aynı yıl bu alacak Turgut Özal tarafından bütçeden çıkartılmıştır. Tam da burada Musul konusunda pek bilinmeyen çok önemli bir gerçeğin altını çizmek istiyorum. Musul'u kaybettik, petrolü kaybettik diye bağırıp çağıranlara Osmanlı Devleti döneminde Musul bizim elimizdeyken Musul'dan ne kadar petrol gelir elde ediyorduk diye sormak gerekir. Cevabını bildiklerini düşünmüyorum. İlginçtir. II. Abdülhamit 1909'da tahttan indirilinceye kadar Musul Abdülhamit'in şahsi malıdır. II. Abdülhamit 1888 ve 1889'da petrol bölgelerinin mülkiyetini kendi özel toprağı sayan iki ferman yayınlamıştır. Musul'daki petrol imtiyazının padişah hazinesine devredildiğini gösteren belgeler de elimizdedir. Yaygın bir teze göre güya 2. Abdülhamit petrolü Avrupalı devletlere kaptırmamak için Musul'u şahsi hazinesine geçirmiştir. Abdülhamit'in tahttan indirilmesinden sonra Musul üzerindeki mülkiyet hakkının iptal edilip Musul'un devlete mal edilmesi Avrupalı devletleri harekete geçirmiştir. Yani bu mantıkla Musul devletin değil de padişahın olsaydı kaybedilmeyecekti. Ancak işin iç yüzü çok daha başkadır. Vasfi Şenen Sözen, Abdülhamid'in Musul petrollerini şahsi malı yapmasının pek de öyle ulvi amaçları olmayabileceğini şöyle ifade etmiştir. Hazine-i Hassa, padişahın hazinesi, gelirinin çoğaltılması gayretiyle daha birçok maden imtiyazları ve hatta bayındırlık işleri bile Hazine-i Hassa'ya verilmişti. Hele son zamanlarda yurdun hangi tarafında kıymetli bir madenin mevcudiyeti öğrenilirse hemen imtiyazının Hazine-i Hassa'ya verildiğine dair bir irade tebliğ olunurdu. Musul civarındaki petrol, neft ve zift madenleri, Selanik ve Dede Ağaç liman imtiyazları, Taşoz adasındaki madenlerin imtiyazı, il merkezi olan birçok şehirlerde petrol depoları bu kabildendir. Bütün bunlar, özellikle petrol gelirleri, padişah hazinesine yüz binler ve bazen milyonlar akıtmaktaydı. İşte bu nedenle 2. Abdülhamit'in Musul'u kişisel mülkü haline getirmesini padişahın zenginlik, mal, mülk hırsıyla değil de stratejik zekasıyla açıklayanlar, aynı 2. Abdülhamit'in Osmanlı Devleti'nin neredeyse bütün verimli, değerli topraklarını kendi üstüne geçirip Karun kadar zengin olmasını nasıl açıklayacaklar diye sormadan geçemeyeceğim. Uzatmayalım. Kısacası Musul petrolleri 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin değil, Osmanlı padişahının malıdır. 20. yüzyılın başlarında Musul petrolleri İngiltere, Fransa ve Almanya rekabetini tetiklemiştir. Yabancı şirketler Musul petrollerini adeta yağmalamıştır. 23 Ekim 1912'de Alman Deutsche Bank, İngiliz Fleming ortaklığı Shell ile hisselerinin büyük çoğunluğunu Avrupalılarda olan Osmanlı Bankası arasında Musul Petrol Antlaşması imzalanmıştır. Anlaşmaya göre Musul petrollerinden Alman ve İngilizler %25, Osmanlı Bankası ise %50 pay almıştır. 19 Mart 1914'te Osmanlı Bankası %50'lik payını İngiltere'ye devretmiştir. Birinci Dünya Savaşı başlayınca %25'lik Alman hissesi de İngiliz Fleming Shell'e geçmiştir. Birinci Dünya Savaşı sırasındaki paylaşım antlaşmaları Musul, İngiltere ve Fransa arasında sorun olmuştur. Sonuçta Fransa'ya bazı ödünler veren İngiltere, Musul'a sahip olmayı başarmıştır. İngiltere bu süreçte Musul petrollerinin Alman Deutsche Bank'a ait %25'lik hissesini Fransızlara vermiştir. Musul petrollerinin durumu 1920 yılında San Remo Konferansı'nda şöyle bir çözüme kavuşmuştur. Anglo-Persiyan %23.75, Royal Dutch %23.75, French Petroleum %23.75, Standard Oil %11.875, Second Vacuum %11.875, Gülbekyan ise %5 hisse almıştır. İngiltere'nin Lozan'daki tavizsiz Musul direnişinin en önemli nedenlerinden biri, görüşmeler sırasında hem Musul petrollerinin önemli bir bölümünün hem de Musul'un İngiltere'nin elinde olmasıdır. İngiltere elindeki petrol gelirini korumak için savaşı dahi göze almıştır. Yani Lozan'da Musul konusunda İngiltere'nin eli Türkiye'ye göre çok kuvvetlidir. En basitinden İngiltere elindeki avcundaki Musul'u korumak isterken Türkiye tamamen kaybettiği Musul'u elde etmeye çalışmıştır. İşin başka bir boyutu da şudur. Türkiye Lozan'da bir şekilde Musul'a hakim olsa bile zannedildiği gibi Musul petrollerini tek başına işleyecek güce ve teknolojiye sahip değildir. Petrolü işleyebilmek için hem yabancı teknisyenlere, uzmanlara hem de Shell gibi yabancı şirketlere başvurmaktan başka çaresi yoktur. Nitekim Türkiye Lozan görüşmeleri sırasında Amerikan Chester şirketine başvurmuştur. Osmanlı Devleti, İngilizlerin Vickers ve Armstrong şirketleriyle yine İngilizlerin Musul petrolleri için kurduğu Turkish Petroleum şirketi ve Fransızların Régie Générale şirketlerine çok geniş imtiyazlar vermişti. Türkiye, Lozan'da bu ayrıcalıklarını aynen korumak isteyen söz konusu yabancı şirketleri Amerikan Chester şirketiyle dengelemek istemiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Amerikan Chester şirketine demiryolu yapımı ve Musul petrolleri konusunda geniş ayrıcalıklar tanıyan Chester projesini 9 Nisan 1923'te imzalamıştır. Amaç, Lozan'da İngiltere ve Fransa'ya karşı Amerika ile çıkar ittifakı yapmaktı. Daha sonra bu projeden vazgeçilmiştir. Özetleyelim. 1. Musul 10-11 Kasım 1918'de İngilizlerin eline geçmiştir. 2. Türkiye Lozan'a giderken Musul Türkiye'nin elinde değil, İngiltere'nin elindedir. 3. Türkiye Musul'u Lozan'da kaybetmemiştir. Lozan Antlaşması'na göre Musul sorununun İngiltere ve Türkiye arasında Lozan'dan sonra görüşülmesine karar verilmiştir. 4. Lozan'dan sonra Musul sorunu çözüm sürecine girdiğinde İngiltere'nin doğrudan desteklediği Nasturi isyanı ve sonucunu merakla beklediği Şeyh Said isyanı patlak vermiştir. Her iki isyan da Türkiye'yi içeride ve dışarıda zayıf duruma düşürmüştür. 5. Yeni Türkiye, Musul için en az iki cepheli olacağı anlaşılan yeni bir savaşı göze almayı doğru bulmamıştır. 6. Musul petrolleri 2. Abdülhamit döneminde Abdülhamit'in şahsi malıdır. 7. Abdülhamit'ten sonra Musul petrol gelirleri Alman, İngiliz, Fransız şirketleri ve yabancı sermayeli Osmanlı Bankası'nın eline geçmiştir. 8. Türkiye, Lozan'da Musul'u elde etse bile uzun bir süre Musul petrollerini işleyecek teknolojiye sahip değildir. Atatürk, 6 Mart 1923 tarihli meclis görüşmelerinde Lozan heyetine verilecek yetkilerden söz ederken, idari, siyasi, mali, iktisadi konularda tam bağımsızlığı sağlamak ve işgallerin sona erdirilmesini esas şart eylemek gerekir diyerek, öncelikle ülkenin tam bağımsızlığına ve kalkınmasına önem verdiğini göstermiştir. Atatürk, kalıcı barışa ve yeni Türkiye'nin kalkınmasına öncelik verdiği için Musul macerasına atılmamıştır. Yeni Türkiye, askeri harcamalara değil, sağlık ve eğitim harcamalarına yönelmeyi gerekli görmüştür. Aslında İlber Ortaylı'nın dediği gibi, yeni Türkiye'nin Musul meselesi için mücadeleye girişecek hali yoktur. Lozan'da tam olarak istediğimiz gibi çözümlenmeyen sorunları, Boğazlar, Hatay, yabancı okullar, azınlık hakları gibi zaman içinde şartlar olgunlaştıkça teker teker çözen, özellikle hasta yatağında Hatay'ı ana vatana katmak için olağanüstü bir mücadele veren Atatürk'ün Musul konusunda adım atmaması, sağlığında bu konudaki şartların olgunlaşmamasıyla açıklanabilir. Peki Atatürk kendisinden sonra şartlar olgunlaştığında Musul ve Kerkük'ün Misak-ı Milli'ye katılmasını istemiş midir? Bülent Ecevit'in İnönü'den işittiğine göre evet, istemiştir. Sonuç olarak Cumhuriyet düşmanlarının Lozan'daki toprak kayıpları iddiası yanlış veya en azından çarpıtılmış bir iddiadır. Türkiye, Lozan'da Meis Adası hariç hali hazırda elindeki topraklardan hiçbirini kaybetmemiştir. Ne Batı Trakya, ne Ege Adaları, ne 12 ada, ne Musul, ne Hatay, Lozan'da kaybedilmiştir. Buraların tamamı 1912-1918 arasında, özellikle Balkan Savaşları'ndan sonra 1913 yılında imzalanan antlaşmalarla fiilen elimizden çıkmıştır. Yani zaten kaybedilmiştir. Lozan'a giderken bu topraklar İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan işgali altındadır. Türkiye, Lozan'da bu toprakları kaybetmekle değil, ancak belki geri alamamakla eleştirilebilir. İstanbul'un, Boğazların henüz daha işgal altında olduğu o günler için böyle bir eleştiri yapmak ne kadar insaflıdır bilemem. Lozan Antlaşması'nı Sevr Antlaşması ile kıyaslarsanız, Lozan Antlaşması'nın sınırlarla ilgili başarısını çok açık olarak görebilirsiniz. Sevr Türkiye'si, Anadolu'nun ortasındaki birkaç ile sıkıştırılmış, Ermenistan, Kürdistan ve müttefik nüfuz bölgeleriyle çevrili küçük bir kara devletiyken, Lozan Türkiye'si, Edirne'den Ardahan'a tek bir bütün halinde uzanan, üç tarafı denizlerle çevrili koca bir deniz ülkesidir. Atatürk'e ve Cumhuriyet'e eleştirel bakan Taha Akyol'un Bilinmeyen Lozan kitabından aynen aktarıyorum. Lozan'da Türkiye'nin 2,5 milyon metrekare imparatorluk topraklarını kaybettiği iddiası yanılgıdan öteye akıl dışı bir tahrifattır. Libya, Mısır, Filistin, Suriye ve Balkanlar, bunlara ikisi hariç Ege Adaları, biri hariç 12 ada, Musul ve Hatay da eklenmelidir. Artık bizim miydi ki kaybetmiş olalım? Hatırlayalım. Sevr Antlaşması'yla Türkiye'ye bırakılan toprak 481 kilometre kareden ibaretti. Milli mücadele sayesinde Lozan'da Türkiye buna 256 bin kilometre kare toprak ekleyerek 736 bin kilometre kareye ulaştı. 1939'da Hatay'ın ana vatana katılmasıyla 47 bin kilometre kare daha toprak kazanılmasıyla Türkiye'nin yüz ölçümü 783 bin kilometre kare oldu. Bugünkü Türkiye'dir bu. Bunu sağlayanlar iç politikalarına elbette eleştirim var. Fakat saygı duyuyorum, saygı duymalıyız. Lozan'ı tamamlamak. Lozan eleştirmenlerinin çoğunlukla gözden kaçırdıkları noktalardan biri de Lozan Antlaşması'nın bazı eksiklerinin sonradan Atatürk tarafından tamamlandığı gerçeğidir. Bu arada Lozan kahramanı İsmet Paşa bile Lozan'da bir takım eksikler olmuştur diyerek Lozan'da bazı eksikler olduğu gerçeğini kabul etmiştir. İsmet Paşa'ya göre bu eksiklerin başında boğazların açık olması ve en nazik geçitlerimizin tahkim edilmek hakkından yoksun bırakılması gelmektedir. 1. Boğazlar. Lozan Antlaşması'nın 23. maddesiyle boğazlardan geçiş serbestliği kabul edilmiştir. Ayrıca 24 Temmuz 1923'te Lozan Antlaşması'na ek Boğazlar Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu Boğazlar Sözleşmesi'nin 3 ilkesi vardır. 1. Boğazlar askersiz hale getirilecektir. 2. Boğazlardan geçişi düzenlemek için uluslararası bir Boğazlar Komisyonu kurulacaktır. 3. Askersizleştirilen boğazlarda Türkiye'nin güvenliği Milletler Cemiyeti'nce garanti altına alınacaktır. Lozan Antlaşması'nın boğazlarla ilgili hükümleri Türkiye açısından eksiktir. Örneğin, Uluslararası Boğazlar Komisyonu ve askersiz hale getirilen boğazlara Türk askerinin girmemesi birer eksikliktir. Türkiye, Lozan'daki bu eksiklikleri 20 Temmuz 1936 tarihli Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile tamamlamıştır. Böylece Uluslararası Komisyon kaldırılmış, bütün yetkiler Türkiye'ye verilmiş, askersizleştirilme hükmüne son verilerek Türk ordusunun boğazlara yerleşmesi sağlanmıştır. Atatürk 1936 yılı Temmuz ayının 18'ini 19'una bağlayan gecesi Florya Köşkü'ndeki sofrasında Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalandığı haberini alır almaz Ankara'da İnönü'ye "Zafer senindir, gözlerinden öperim. Yarın uçakla bekliyoruz" şeklinde Montreux'deki Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'a ise "Arkadaşlarla deniz evindeyiz. Kapı açıldı, telgrafı getirdiler. Okumadan anladım. Boğazları kapatmışız. Senin ve asker arkadaşlarımın gözlerinden öperim" şeklinde birer telgraf çekmiştir. Telgraf metinleri katipliğe giderken Atatürk kara tahtaya 5 soru yazdırmıştır. 1. Lozan tam mıdır? 2. Lozan'ın tamamiyetini inkar edenler var mıydı? Neden ve kimlerdi? 3. Boğazların serbest bırakılmasında mahsur var mıydı? 4. Montreux'un Lozan'la alakası nedir? 5. Boğazlar esasen açık mıydı? Atatürk bu soruları sofrada bulunanlara sormuştur. Fakat Montreux başarısının yarattığı coşkuyla olsa gerek sorularına cevap beklemeden şöyle bir not yazdırmıştır. İşte size söylüyorum, işittiniz mi? Bugün bayram günüdür. Niçin bilir misiniz ey sevgili yurttaşlar? Çünkü Lozan, Montreux'de tetviç olunmuştur, taçlanmıştır. Lozan tamdır ve tamamiyetini daima tarihte okutacaktır. Fakat onu muzdarip eden ufak bir şey, boğazlar vardı. İşte o Montreux'de hallolunmuştur. Eğer Türk yüksek hassasiyeti bununla alakadarsa mutlak sevilmektedir, seviniyor ve sevinmelidir. 2. Hatay. Lozan Antlaşması'nda daha önce imzalanan Ankara İtilafnamesi hükümleri gereği Fransa mandasında Suriye'ye bırakılmak zorunda kalınan Hatay, Atatürk'ün diplomatik çabalarıyla 1938'de bağımsız olmuş, 1939'da Türkiye'ye katılmıştır. 3. Yabancı okullar. Türkiye, Lozan'ın yabancı okullarla ilgili maddesinden pek de memnun kalmamıştır. Bu nedenle uygulamada bazen söz konusu maddenin dışına çıkmıştır. Bu nedenle yabancı okullar konusunda Türkiye ile bu okulların bağlı olduğu devletler arasında büyük sorunlar yaşanmıştır. Türkiye 1926 yılında bir özel okullar yönetmeliği çıkarıp bu okullarda Türkçeden başka tarih ve coğrafya derslerinin Türk öğretmenlerince okutulmasını istemiştir. Ayrıca okulların onarılması ve genişletilmesinde de anlaşmazlıklar yaşanmıştır. Sonuçta Türkiye, yabancı okullar konusunda egemenliğe ters düşen tüm bağlardan kurtulmuştur. Ayrım sonu. Sayfa 502.